Ayrım 27. Sayfa 394. Korkmayın dedim. Kimseye kötülük etmek niyetim yok. Sadece yatak odasını görmek istiyorum. Hepsi o kadar. İsterseniz sonra polisi arayın, buna razıyım. Leman Hanım elleriyle ağzını kapatmıştı. Hizmetçinin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Betül, ne yaptığının farkında mısın diye sordu. Çok üzgünüm ama o odayı görmek zorundayım. Tek ümidim o. Bu yabancıları silahla tehdit anlamına geliyor. Suç işliyorsun. Biliyorum, şayet yanılıyorsam cezama razıyım. Leman Hanım bir süre toparlanamadı. Sonra pekala diye mırıldandı. Gidip bakalım, istediğiniz gibi olsun. Şayet bu sizi rahatlatacaksa razıyım. Lütfen siz öne düşün dedim. Üç kadın önümden merdivenleri çıkmaya başladılar. Ev sahibi ve hizmetçinin korktuklarını hissediyordum. Betül ise utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Merdivenleri tırmanırken Leman Hanım'dan özür anlamında bir şeyler mırıldanıyordu ama o an ne söylediğine yine aldırdığım yoktu. Tek dileğim duvarda mermi izlerini görmekti. O da tertemiz ve değerli topluydu. İçeriye girince tabancayı yeniden belime yerleştirip duvara mermi izlerinin olması muhtemel yerlere ilerledim. Büyük bir dikkatle her tarafı araştırdım. Duvar kağıtlarıyla kaplı olası izlerin bulunması gereken yerlerde en ufak bir çizik bile yoktu. Başımı eğdim ve mağlubiyeti kabul ettim. Gerçek kabus asıl şimdi başlıyordu. Çok zor da gelse bir hasta olduğumu kabul etmek zorundaydım artık. Galiba Betül şimdiden teşhisini koymuştu. Otele giderken bana sen bir paranoyaksın demişti. Ya da onun gibi bir şey. Hastaysam hastalığımın gerçek adını henüz bilmiyordum. Leman Hanım'dan özür dilemedim veya dileyemedim. Ayaklarımı zor sürüyordum. Merdivenleri Betül'ün kolunda ancak inebildim. Kimseye veda etmeden arabama doğru yürüdüm. Ev sahibi belki de arkamdan polise şikayette bulunacaktı. Doğrusu pek umurumda da değildi. Ne isterse yapabilirdi. Ön koltuğa nasıl oturduğumu bile hatırlamıyorum. Zaten her şey gözümün önünde buğulanmaya, sanki etrafı sisler içinde görmeye başlamıştım. Beynim boşalmış gibiydi. Arabanın sarsıntısından hareket ettiğimizi anladım. Betül durmaksızın bir şeyler söyleniyordu ama ben tek kelimesini bile anlamıyordum. Sonra sanki bilinmeyen bir güç beynimdeki sis dalgasını aralar gibi oldu. Az kaldı yerimden sıçrayacaktım. Bugün dahi o anı hiç unutamıyorum. Betül'ün ağzından çıkanları da ilk kez o zaman net duyabildim. Ne oldu diye soruyordu. Hatırlamıştım. Fakat hatırladığım şeyi bu kez Betül'e söylemeyecektim. Artık kimseye bir şey söylemeyecektim. Çünkü herkes gözümde potansiyel suçluydu. Hatırladığım şeye gelince, dün gece olayların geçtiği yatak odasının duvarlarında kağıt olmadıydı. %100 emindim. Duvarlar sarı saten boyaydı. Birileri zamanını tayin edemediğim bir süreçte o duvarlara kağıtla kaplamıştı. Betül beni salondaki rahat koltuğuma oturttu. Sırtımdakileri çıkarttı. Botları çözüp ayağımdan aldı. Biraz daha iyi misin diye sordu. Sessizce başımı evet anlamında salladım. Uzanıp istirahat etmek ister misin? Bu kez de başımı olumsuz iki yana salladım. Sırtımdan çıkardıklarını yatak odasına taşırken çoktan düşüncelere dalmıştım bile. Villadaki duvarının kurşun izleri bir gecede kağıt kaplanarak kapatılmıştı. Bundan emindim ama bu işi ne zaman yapmış olabilirlerdi acaba? Ayrıca izah edemediğim bir yığın soru vardı beynim içinde. Leman Hanım ve hizmetçisi kimdi? Hayatımı hiç görmediğim o insanlar bana hangi nedenlerle yalan söylüyorlardı? Gerçekten onlar da bana oynanan bir mülevves planın bir parçası mıydılar? Hadiye'ye ne olmuştu? Yoksa Betül Hadiye miydi? Buna bir türlü karar veremiyordum. Hadiye'nin omzunda gördüğüm doğum lekesi ve göbeğin altındaki iki ben bana hakiki gibi gelmişti. Şayet sahte ise bu denli gerçeğe yakın nasıl yapılmışlardı? Beni en fazla tereddüte düşüren husussa otel yöneticilerinin tutumuydu. Böyle bir şeyi asla yapamazlardı. İçimi bir korku kapladı. Yoksa duvar kağıtlarında da yanılıyor muydum? En iyisi beklemekti. Mutlaka bir çıkar yol bulacaktım. Gerçek hayat roman yazmaya hiç benzemiyordu. Genellikle roman yazarken teferruatlı planlar kurmaz, olayları tabii akışına bırakarak kaleme alırdım. Bu bana serbestliği sağlar. Kişileri ve hadiseleri gönlümce değerlendirirdim. Ama gerçek hayatta yaşananlar hiç de öyle olmuyor. İnsanı kısıtlıyordu. Şu an ben de çetrefil olayların tam odağındaydım ve ne yapacağımı kestiremiyordum. Betül'ün ne zaman sonra yanıma döndüğünü de fark etmedim. İyice yaklaşıp ayaklarımın yanına çöktü, ellerimi avuçlarının içine aldı. Yüzünde mahzun, üzüntülü bir hava vardı. Göz bebeklerimin tam içine bakarak fısıldadı. Sevgilim, ne oldu sana? Bana şimdi her şeyi biraz bir bir anlat. Hiçbir şeyi saklamadım ve açık yüreklilikle. Daha evvel de başına buna benzer bir şey geldi mi, yoksa bu ilk defa mı oluyor? Seni seviyorum. Ne olursan ol, hatta bir akıl hastası olsan bile. Ben de onun kapkara gözlerine baktım. Tüm başıma gelenlerin en aktif odağı oydu. Her şey ona hissettiğim aşırı arzu ve sevgi üzerine dayanıyordu. Size garip gelebilir ama onu hala sevdiğimi hissediyordum. Ne zaman başlamıştı bu kara sevda içimde düşünmeye çalıştım. O gün veya 15 gün önce olmalıydı. Öyle anımsıyordum ama emin de değildim. Çünkü zaman kavramının da bana ihanet etmiş olması mümkündü. Yutkundum. Yüzüne meylül meylül bakmaya devam ettim. Kendimi sınamak istiyordum. Titrek bir sesle ağzımdan kelimeler döküldü. Seninle ne zaman tanıştık diye sordum. Betül'ün gözleri doldu. Hatırlamıyor musun? Artık hafızamdan kuşkuya düşüyorum. Neyin doğru neyin yanlış olduğu hususunda tereddütlerim var. Burada dedi. Bahçede arabalarımızı park etmiştik. Alışverişten dönüyorduk. Elimde poşetler vardı. Asansöre kadar bana yardım etmiştin. İçimi ılık ılık bir heyecan kaplamıştı. O anı gayet iyi anımsıyordum. Sonra diye vurulandım. Senin okuyucundum. Tüm eserlerini okumuştum. Kitaplarını imzalaman için sana geldim bir gün. Tabii onu da hatırlıyorum. Daha sonra dedim. Gülümsedi. Birbirimizden hoşlandık. Bana kur yapmaya başladın. Sana hayrandım ve daha sonra ilişkimiz boyut değiştirdi. Nasıl yani? Çapkınca gözleri ışıldadı. Nasıl olacak? Birlikte yaşamaya başladık. Hepsi bu kadar mı? Daha ne olsun ki? Aramızda olanları hatırlamıyor musun? Zihnim karışık. Bana bir teklifte bulundun mu? Nasıl bir teklif? Birlikte bir roman yazmayı önermedin mi bana? Gözleri yeniden hüzünlenerek baktı suratıma. Şaka mı yapıyorsun? Senin gibi ünlü bir yazara bunu nasıl teklif edebilirim? İşte bu noktada işler çatallaşıyordu. Kabusumun menşei o an olmalıydı. Bana bir roman taslağı getirmedin mi? Yapma Taner. Bu sabah aynı şeyi bana bir kere daha söyledin. Ben kim roman yazmak kim? Hiç böyle bir yeteneğim yoktur. Polisiye romanları severim ama asla böyle bir denemem olmamıştır. Olamaz da. Çünkü hiç yazma yeteneğim yoktur. Fikir senin. Kaleme almak benim işim olacaktı. Hayır dedi. Böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmedi. Çok komik. Ya Turgut, öyle bir sevgilin de yok mu? Betül ellerimi bırakarak ayağa kalktı. Suratında ayan beyan görünen hüzünlü bir ifade oluşmuştu. Bunları nereden çıkarıyorsun sevgilim diye sordu. Hayatımda Turgut diye birisini tanımadım hiç. İçimi bir ateş kavurdu. Şayet gerçekten bir ruh hastasıysam o günlerin birinde krize kapılmış olmalıydım. Film bir yerde kopmuş, kişiler birbirine karışmış, beynimde Betül'le ilgili var olmayan insanları yaşatmaya başlamıştım. Ama tam olarak ne zaman işte bunu çıkaramıyordum. Aklım hep Betül'ün getirdiği roman taslağına takılmıştı. Gayet iyi anımsıyordu bunu. Bir taslak bile denemezdi. 2-3 sayfalık sıradan bir karalama. Abuk sabuk bir şey getirdiği klasör rengi bile aklımdaydı, mavi. Mantığıma göre hala içeride çalışma odamda duruyor olması gerekirdi ama içimden hiç kalkıp bakmak gelmedi. Çünkü onu orada bulamayacağıma emindim. Bir ruh hastası ya da amiyane deyimiyle kafasından zor olan biri acaba nasıl bir hastalık tablosu çizerdi? Bunalımlar, zihne saplanan sabit fikirler, sonra kriz dönemi ve hatırlayamadığı bir yığın olaylar ve sonra da sakinleşme dönemi. Acaba mı? Uzman değildim ve bu tür hastalıklar hakkında tabii fikrim de yoktu. Bunları sadece romanlarda, okumuş örneklerini filmlerde görmüştüm. Böyle bir kriz yaşamış olabilir miydim? Düşünmeye devam ettim. Sonra bir karara vardım. Hayır, ben kesinlikle hasta değildim. Olayları zihin süzgecinden geçirdikçe bu kanaatim pekişiyordu. Betül'le ilk tanıştığım anı nasıl hatırlıyorsam ondan sonra olanları da aynı netlikte anımsayabiliyordum. Hiç şüphesiz bu kesin ve sağlıklı bir çözüm değildi. Hele bugün başıma gelenlerden sonra, fakat tüm yaşamım boyunca başıma böyle bir hal gelmemişti. Neden bundan sonra olsundu ki? Betül'e deli gibi aşık olduğum gerçekti ama bu kara sevda değildi ve aklımı başımdan alamazdı. Betül tekrar yanıma yaklaştı. Arkama geçip müşfik bir edayla kollarını boynuma doladı. Hayatımda senden başka hiçbir erkek yok dedi. Ve seni çılgınlar gibi seviyorum. Boynumu saran kolunu usulca okşadım. Ben de seni diye fısıldadım. Öyleyse bu işkenceyi neden bana uyguluyorsun? Neden hakkımda hep kötü şeyler düşünüyorsun? Herhalde hastalığımdan olsa gerek. Hastalığını kabul ediyor musun? Durumu başka nasıl açıklayabilirim? Kafam karmakarışık. Daha evvel böyle bir kriz daha atlatmadığını emin misin? Anımsamıyorum. Hem de hiç anımsamıyorum. Bir doktora gitmek ister misin? Hayır. Betül kısa bir an sessiz kaldı. Bence bir doktora görünsen iyi olur. Hem bunun ne olduğunu anlarız hem de ne dedim? Ürke ürke cevap verdi. Nöbet anında çok saldırgan oluyorsun. Adeta kişiliğin değişiyor. bana tokat attığını, otel personeline ne kadar kötü davrandığını, o villanın sahibine silah çekip istediğini zorla yaptırdığını hatırlıyor musun? İlginç bir soruydu. Tabii ki hepsini hatırlıyordum. Yalnız bugünü değil, bundan önceki günleri de. Hatta kendimi zorlarsam Betül'le tanıştığım andan beri yaşadıklarımızı saat be saat sıralayabilirdim. Yaşadıklarım muhayyelimin uydurması olamazdı. Bütün değişiklikler dün gece Hadiye ile tanıştıktan sonra başlamıştı. Sanki kısır bir döngü içindeydim. Hadiye Betül ya da Sadiye çemberini bir türlü kırıp çıkamıyordum. O halde çözüm bu ikilide kaynaklanıyordu. Düşüncelerime daha bir berraklık getirmeye çalıştım. Dün gece villaya Tonguç ve Betül ile gittiğimiz sırada neden sevgilimin ayrı arabada yolculuk etmek istediği aklıma geldi. Silah seslerini işitince Tonguç neden benim arabaya dönmemi beklemeden Betül'ün arabasına atlayıp kaçmıştı? Korkudan mı? Ve dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyordum. Acaba Betül Hadiye kimliğine mi bürünmüştü? Sorunun çözümü buradaydı. Hadiye'nin birden ortadan kaybolmasını ancak böyle izah edebilirdim. Tam bunlar aklımızdan geçirirken salondaki telefon çalmaya başladı. Boş bulunup irkildim. Betül kuşkuyla yüzüme baktı. Açayım mı diye sordu bana. Sanki içime doğmuş gibi ben bakarım dedim. O an yeni bir olayın vuku bulacağını hissediyordum. Bir ön sezi içe doğuş adeta. Betül omuz silkti. Fazla uzatma yorgunsun diye mırıldandı. Sarsak adımlarla yerimden kalktım. Ağır ağır telefona yürüdüm. Almacı kaldırdım. Alo dedim. Telefonda kısa bir beklemeden sonra beni sarsan bir ses kulağıma çarptı. Merhaba Taner Bey dedi. Ben Hadiye. Şimdi hiç sözümü kesmeden beni dinleyin. Şu an muhtemelen Sadiye yanınızdadır. O nedenle de sakın benim aradığımı bilmiş olmasın. Tek kelime etmeyin. Lütfen sadece dinleyin. Tüylerim diken diken olmuştu. Soracağım bin bir sual vardı ama ikazı karşısında bir şey yapamazdım. Onu rahatlatmak için buyurun Veysel Bey sizi dinliyorum dedim. Acaba konuşmakla hata mı etmiştim? Kestiremiyordum ama. Hiç olmazsa onu anladığımı ihsas etmeye çalışmıştım. Turgut izimi buldu. Sizi beklemeden otelden ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama başka çarem yoktu. Müthiş bir komployla karşı karşıyayız. Sakın polise başvurmayın. Şu an size fazla izahat veremeyeceğim. Çok az vaktim var. Sözümü kesmeyin lütfen. Ama Allah'ın izniyle ikimiz de kurtulacağız. Sizi tekrar arayacağım. Evden ayrılmayın ve rahat konuşacağımız ikinci telefonumu bekleyin. Anladınız mı beni? Hat kesildi. Galiba Hadiye telefonu kapatmıştı. Muhtemelen o an zor durumdaydı. Karnımdaki adrenalin yükselmişti herhalde. Bir an heyecandan titrer gibi oldum. Bu sesin nerede olsam hatırlardım. İki kardeşin sesleri de birbirlerinin aynıydı zira. Demek ruh hastalığım ve bellek kaybım bazı olay ve kişileri muhayyelemin yaratması tamamen palavraydı. Bu telefon bunun en canlı deliliydi. Tüylerimin diken diken ayaklandığını duyumsuyordum. Almacı yerine koyarken şimdi ne yapacaktım? Hasta olduğuma ya da bazı sabit fikirlere kapıldığıma hiç inanmamıştım zaten. Ama hafsalamın almadığı, etrafımda nelerin döndüğüydü. Bütün bu insanlar benden ne istiyordu? 10 gün içinde tanıdığım bu kişilerin beni böyle bir komploya itmelerinde ne menfaatleri olabilirdi? Hiçbirini doğru düzgün tanımıyordum bile. Betül'ün sorusuyla kendime geldim. Kim o Veysel Bey? Birden ne diyeceğimi toparlayamadım. Matbaadan dedim. Son kitabımla ilgili bazı bilgiler verdi de. Önemli mi? Hayır değil dedim. Ama ağzım kurumuş, nefesim tutulmuştu. Dönüp Betül'e baktığımda gözlerini bana dikmiş, kuşkulu bir şekilde beni süzdüğünü görmüştüm. Acaba şüphelenmiş miydi? Matbaaya mı çağırıyorlar? Hayır, öyle bir şey yok. Telefonla ilgili fazla açıklama yapmak istemiyordum. Beynim karıncalanmaya başlamıştı yeniden. Nazarlarım kanepede oturan Betül'e takıldı. Zihnim gibi duygularım da paramparçaydı. Elinde olmadan Betül'e bir iblis gibi bakmaya başlamıştım tekrar. Yaşamımı alt üst etmişti. Ondan nefret etmem gerekiyordu ama hala o duyguyu içimde hissedebiliyordum. Galiba en korkuncu da buydu. İnanılmaz güzellikteki kara gözlerine baktım. Düzgün ve ufak burnunu gülmenin çok yakıştığı dudaklarına. Hadiye'ninkileri biraz daha etli bulmuştum ama mukayese de yanılmışım demek. Betül'ün dudakları da en az onun kadar dolgun ve insana sırf öpülme arzusu veriyordu. Bakışlarımı üzerinden alamıyordum. Tanrı'nın bir boş zamanında özenip bezenerek yarattığı muhakkaktı. Ama anlayamadığım bu kusursuz ve mükemmel bedeni niye kokuşmuş, iğrenç bir ruh verdiğiydi. Haset, kıskanç, kaprisli istediğini elde etmek için aklına gelen her şeyi yapmaya hazır, hatta cinayet işlemeyi göze alabilen korkunç bir yaratık. İnsan yaşamının gözünde değeri olmayan, beşeri ve ahlaki değerleri hiç tanımayan, rastladığım en aşağılık mahluk. Acımasızca kardeşini harcayan bir iki semşire. Hayatı sırf yalanlar üzerine kurulu. Aşkı da asla tatmadığına kalıbımı basabilirdim. Turgut Moran'a olan bağlılığın da maddiyattan kaynaklandığını emindim. İkizinin kocası çok zengin biriydi. Tıpkı benim gibi o da adamı kendine esir etmiş olmalıydı. Ne yazık diye düşündüm. Onunla seviştiğimiz dakikalar, saatler, geceler gözümün önünden film şeridi gibi geçmeye başladı. Dişiliği tek kelimeyle harikaydı. İstediği zaman her erkeği rahatlıkla etkileyebilecek, cazibesinin girdaplarında boğacak niteliğe sahipti. Yüzüme bakıp gülümsedi. O şeytani ve baştan çıkarıcı tavrıyla. "Ne o?" diye fısıldadı. Toparlanır toparlanmaz yine beni arzu etmeye başladın galiba. Gözlerindeki pırıltılardan hissediyorum bunu. İçimi okuyordu ama bu sefer tam olarak değildi. "Hayır," diye mırıldandım. "Çok yorgunum henüz. Ama itiraf et, çekinme. Aklından geçirdin değil mi? Bana bakışlarından sezinliyorum bunu." Bozuntuya vermedim. "Çok güzel bir kadınsın. Her erkeğin isteyebileceği doğal bir şey bu. Ve sen de şu an benimle sevişmek istiyorsun. Niye açık açık itiraf etmiyorsun? Yaptıklarından sonra utanıyor musun yoksa?" "Kurnazca olabilir," dedim. "Belki bir mağlubiyet duygusu. Galiba sana karşı biraz haşin davrandım. Hatta biraz değil, çok kaba." "Hiç önemli değil sevgilim," dedi. O bir kriz anıydı. Hastalığının neticesi. Aslında senin hoyrat ve kaba bir adam olmadığını biliyorum. Ama ne yazık ki bu durum meseleyi çözümlemiyor. Dikkatle yüzümü inceledi. İncelemeye başladı. "Ne demek istiyorsun? İlişkimiz," diye inler gibi boğazından bir hırıltı çıktı. Ses tonumu mükemmel ayarlamıştım. Kuşkulanması olanaksızdı. Bu şartlar altında münasebetimiz devam edemez. Birden telaşa kapılır gibi oldu. "Neden? Anlamıyor musun? Ben hasta bir adamım. Geleceğin ne getireceği artık karanlık. Kendime güvenemem. Bu ilişkiyi burada noktalamalıyız." Metin'in yüzü birden bosmor oldu. "Hayır," diye bağırdı. "Seven bir kadın erkeğinin yanında yalnız iyi gününde değil, kötü gününde de olmalıdır. Seni bırakamam, asla." "Çocuk olma Betül. Görmüyor musun? Ben bir ruh hastasıyım. Bugün gibi ortada. Bundan böyle nasıl birlikte olabiliriz? Senin için dahi tehlike teşkil edebilirim." Ciddi olup olmadığımı anlamak için gözlerimin içine bakmaya devam ediyordu. Hemen bu kadar karamsarlığa kapılmanın anlamı yok. Daha bir doktora bile gözükmedin. Hasta olduğuna nasıl karar verirsin? Bu çok açık değil mi? Sen bile kafayı üşüttüğümü anladın. Herhalde yaşadıklarım beni sabit fikirli, paranoyak biri yaptı. Belki de tehlikeli bir hastayım. Otelde, o villada başıma gelenleri bir düşünsene. Bunlar hep bir hastalığın semptomları olduğunu gösteriyor. Önemli değil. Tedavisi vardır herhalde. Doktorlar çözer. Hayır, olmaz. Birden celallendi. Ne demek olmaz? Şimdi bu yüzden beni terk mi edeceksin? Evet, kararlıyım. Saçmalama. Asla buna izin vermem. Tutumunu anlayamıyordum. Neden bu kadar ısrar ettiğini de, ama söylediklerimde çok ciddi olduğuma inanmış gibiydi. Hep neden diye kafamı yoruyordum. Beni bir kere kullanmaya teşebbüs etmiş fakat iş fiyasko ile neticelenmişti. Yeterince zeki bir kadındı. Aynı şeye ikinci kere tevessül edeceğini sanmıyordum. Bu büyük bir hata olurdu. O halde ısrarının amacı neydi? "Çok iyi niyetlisin," diye gülümsedim. Numaram şimdilik iyi gidiyordu. "Ama olmaz. Şu halime bak, moralim sıfır. Bu kafayla artık yazarlık da yapamam," dedim. Betül eni konu telaşlanmaya başlamıştı. Sebebi hala meçhulümdü. Kararsız ve ne diyeceğini bilemeden gergin bir şekilde kuruyan dudaklarını diliyle ıslattı. Salonda gergin bir havada dolaşmaya başladı. Sanki ağzının ucuna kadar gelen bir itirafı yapmaya çekiniyor gibiydi. Neden sonra tam önüme gelerek durdu. "Her insanın başına gelebilir," dedi sonunda. "Belki aşırı yorgunluktandır. Böyle bir nedenle insan sevdiği kadını bırakır mı hiç? Ayrılmalıyız. İkide bir bunu tekrarlayıp durma. Çıkar bu fikri kafandan. Sana olmaz," dedim. "Mecburum." Bu defa sesini çıkarmadı. Hiç konuşmadı ama hala beni süzüyordu. Bir ara gözleri dolar gibi oldu. O zaman gerçekten korktum. Zira üzüntüsünün gerçek olduğunu ve rol yapmadığını anladım. Neredeyse yeniden endişeye kapılacaktım. Benim tanıdığım acımasız Betül bu durumda gözyaşı dökmezdi. "Nasıl istersen," dedi sonunda. Acaba yenilgiyi kabul edecek miydi? Hiç sanmıyordum. Hala benden bir beklediği olmalıydı. Aksi halde bana bir ruh hastalığıymışım gibi davranmasının bir anlamı kalmazdı. Bir yandan da aklım Hadiye'nin edeceği ikinci telefondaydı. Ne zaman arayacaktı acaba? Bir süre vermemişti. Kadıncağız belki de zor durumdaydı. Belki de bir tehdit altındaydı. Bana sadece otelden kendi isteğiyle ayrıldığını ima etmişti. Keşke biraz daha konuşabilseydi diye hayıflandım içimden. Teşekkür ederim diye mırıldandım. Çok yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum. Belki bu konuyu daha sonra yine konuşuruz. Ağır ağır ayağa kalktım. Aslında rol yapmaya devam ediyordum. Sabahleyin uğradığım o şoktan kısmen de olsa sıyrılmış sayılırdım. Ama yine de yerimde sarsılır gibi yaptım. Betül hemen yanıma yaklaşarak koluma girdi. Yaslan bana dedi. Hiç bozmadım. Omuzuna tutunup ağır ağır yatak odasına yürüdük. Öylece yatağa uzandım. Betül beni soyup pijamalarımı giydirmeyi teklif etti, reddettim. Hadi biraz uyumaya çalış dedi ve üstümü örttü. Beni yalnız bırakıp dışarı çıkacağını anladım. Bu işime geliyordu. Bu işime gelmiyordu. Hadiye telefon ederse benden evvel telefona erişebilirdim ve ne yazık ki yatak odamda paralel yoktu. Dur dedim, gitme. Bir şey mi istiyorsun? Odada kalmanı istiyorum. Beni bırakma. Biraz uyumaya çalışsan iyi. Sözünü kestim ben hemen. Korkuyorum diye kimden? Kendinden tabii. Bana neler oluyor Betül? Kafam bir türlü toparlayamıyorum. Hemen yanıma döndü. Yatağın kenarına ilişti. Yüzü yine hüzünlendi. İtiraf etmeli ki o da rolünü en az benim kadar başarılı oynuyordu. Suratındaki masum ifadeyi kim görse gerçek sanırdı. Korkma diye fısıldadı. Her şey geçecek. Eski haline döneceksin. Ve sana söz veriyorum, eskisinden de mutlu olacağız. Vay be diye mırıldandım içimden. Sahtekar kadın. Nasıl da inandırıcı olmayı becerebiliyordu. Hadiye'den şu son telefonu almasam gerçekten ona inanacak, hasta biri olduğumu kabullenecektim. Usul usul saçlarımı okşamaya başladı. Elleri buz gibiydi. Ben yanındayım. Sen yine de uyumaya çalış dedi. Belli ki sinirlerin çok yorulmuş. Esaslı bir istirahate ihtiyacım var. Artık korkmana da gerek yok. Gerçekten sinirlerim gerilmiş ve çok yorgunum ama uyumama imkan yoktu tabii. Bir ara rahatladığımı görüp yanımdan kalktı. Nereye diye sordum. Merak etme, buradayım. Odayı biraz toplayacağım. Anladığımı ifade etmek için gözlerimi kırptım. Yatak odası gerçekten biraz dağınıktı. Etrafa bırakılmış giysiler, mutfaktan getirilmiş bardak ve içi meyve dolu bir tabak filan vardı. Tabağın kenarında elma ve mandalina kabukları duruyordu. Betül giysileri yerlerine kaldırırken yan gözle de beni süzüyordu. Sonra sanki birden hatırlamış gibi en güçlü silahına başvurdu. Yüzüme bakıp gülümsedi ve kazağını sırtından çıkardı. İçinde ona hediye ettiğim siyah sütyen vardı. Heyecana kapıldım biraz. Niyetini anlar gibi olmuştum. Ne yapıyorsun diye sordum. Hemen bütün çekiciliğine rağmen asla onunla sevişmeye hazır değildim. Yanına geleceğim dedi. Korkma, sevişecek, seni yoracak değilim. Dinlenmen gerektiğini biliyorum. Biraz rahatlar gibi oldum. Ama ne ona ne de kendime fazla güvenemezdim. Sütyenini de çıkardı. Hareketleri ağır ve sanki kendisini seyretmemi isteyen bir ahenk içindeydi. Bu sahneleri daha önce de çok yaşamıştım. Betül erkeği tahrik etmesini çok iyi bilen bir kadındı. Çırılçıplak kaldı. Sevişme niyeti olmasa en azından sırtına bir gecelik giyerdi. O muhteşem vücudunu bana teşhir edip masumane pozlarla tahrik etmeye çalıştığını anlamıştım. Belki bakışlarımı kaçırmam gerekiyordu ama hangi erkek bu manzara karşısında bigane kalabilirdi ki? Hemen yatağa girmedi. Aynanın karşısında koltuk altlarına deodorant sürdü. Tombik bir şişeden boynuna, göğüs aralıklarına parfüm damlattı. Parmaklarıyla onları ovuşturup yaydı. Hiç acelesi yokmuş gibi davranıyordu. Yeterince karşımda çıplak kaldığına kanaat getirmiş olmalıydı ki neden sonra yorganı açıp yatağa süzülmüştü. Çok gerilmiştim. Ne kadar kararlı olursam olayım, ona ilgisiz kalmanın olanağı yoktu. Yine de yatağa girince onu kollarımın arasına almamak için büyük bir irade gücümü göstermek zorunda kalıyordum. Bir süre ilgisiz ve taş gibi donup yatmayı becerebilmiştim. Nasıldı diye sordu. Yaptığın şov mu? Hayır, dün gece seviştiğin o Hadiye adlı karı. Yine ağzını bozarak konuşmaya başlamıştı. İkiz kardeşini kıskandığını anladım. Doğrudan soramamakla beraber dün gece aramızda nasıl bir beraberlik olduğunu merak ediyordu. Biraz haklıydı da. Alt tarafı fizik olarak Hadiye de onun eşiydi. Betül'ü duyduğum arzuları ona da hissetmem çok mantıklıydı ve sonuçta bütün bir geceyi aynı otel odasında geçirmiştik. Şaşırmış gibi davrandım. Ama dün geceki olayların beynimin yarattığı bir halüsinasyon olduğunu sen söylemiyor musun diye mırıldandım. Otelin, o villanın hep düşlerimin yarattığı bir fantezi olduğunu kabul etmiyor musun şimdi? Elini çenemin altına attı. Bakışlarını yüzüme çevirmemi istedi. Bana numara yapma. Dün gece bir kadınla seviştiğini açıkça ortada. Hem de seni bir hayli uğraştırmış. Aklını başından alacak kadar. Halinden belli. Yoksa şimdiye kadar aç bir kurt gibi üstüme sıçrardın. Ben seni bilmez miyim? Çok mu sıkıydı karı? Bana mı benziyordu? Yanılıyorsun dedim. Dün gece kimseyle sevişmedim. Daha doğrusu öyle olması lazım. Bunlar hep beynimde yaratmış olmalıyım. Öyle de olsa hayalinde seviştiğin kadını anlat. Nasıl biriydi? Yapma Betül. Hoş bir şey değil bu. Belki tıbben sakıncalı da. O anlara dönmek istemiyorum. Boş ver şimdi tıbbı falan. Doktora da gitsek o da sana aynı şeyleri soracak. Nazlanmam numaraydı tabii. İşin aslına bakılırsa meseleyi ucundan kulbundan biraz aydınlatmak için konuşmam faydalı bile olurdu. Israr etme dedim. Bana benziyordu değil mi dedi. Sonunda gerçeği kabul etmiş gibi mahcubiyetle başımı salladım.